Ayrım 16.
Eylemlerimiz tüm kişiliğimizden doğduğunda onların kişiliğimizi dile getirmesi ölçüsünde sanatçının yapıtıyla arasındaki tanımlanmaz benzerlikte olduğu denli özgürüz. Dipnot. Kişilikle eylem arasında sanatçıyla yapıtı arasındaki tanımlanmaz benzerlik var. Çevirenin notu. Bergson'un büyüsü. Yukarıdaki özette Bergson'un düşüncelerini dile getirmeye çalıştım. Onların doğrulukları hakkında ileri sürülen nedenleri vermeden. Çok filozofta olduğundan daha kolaydır bu Bergson konusunda. Çünkü filozofumuz kural olarak kanılarının nedenlerini dökmez ortaya. Onların içkin çekiciliğine ve kendi olağanüstü biçimine reklamcılar gibi devinili, örnekli ve karanlık pek çok olgunun görünüşte açıklanmasına dayanır. Benzetmeler, mecazlar, filozofun görülerini salık verdiği bütün oluşumun çok büyük bir parçasını biçimler. Yaşam üzerine Bergson yapıtlarındaki benzetmeler, bildiğim herhangi bir şairin şiirlerindeki benzetmelerden çoktur. Yaşam Bergson'a göre bir istiridye. Parçalara ayrılan, parçaları da istiridye olan bir yaratık. Başlangıçta bir hazne içinde birikme eğiliminde, sebzelerin yeşili gibi. Buhar çıkaran kaynar kaptır hazne, fıskiyesinden madde saçan. O maddelerden gerisin geri yere düşen her bir parça dünyadır. Yaşam bütünlüğü içinde geniş bir dalgaya benzer. Merkezden başlayıp ileri doğru yayılan, hemen hemen bütün çevresi bir salınan ve bir durağanlaşan dalga. Tek bir noktada engel zorlanmış ve itki özgürce ileri atılmıştır. Yaşamın süvari hücumuna benzetilen bir doruğu vardır. Düzenlenmiş bütün varlıklar en alçak gönüllü olanından en yükseğine, yaşamın ilk kaynaklarından içinde bulunduğumuz zamana değin, bütün zamanlarda ve bütün yerlerde bir tek itkiye tanıklık eder. Maddenin ters devinmesine ve kendi içinde bölünemez olduğuna. Tüm yaşayanlar birbirine sarılır. Tümü aynı korkunç itilime baş eğer. Hayvan bitkiye yanaşmış, hayvanlığa abanmıştır. İnsanlığın tümü uzay ve zaman içinde, sağımızda, solumuzda, önümüzde, dört nala her direnci kırmaya, pek çok engeli temizlemeye, belki de ölümü ortadan kaldırmaya yetenekli, ezici bir saldırıya geçen orduyu andırır. Bir eleştiri düşünelim. Ağırbaşlı bir eleştirici. Bergson'un insanı hayvanlık üzerine bindirip saldırıya geçirmesini sempati duymadan seyreden biri. Böyle bir eleştirici, sakin ve dikkatli düşüncenin Bergsonsal uygulama biçimiyle güç uyuştuğunu düşünebilir. Düşüncenin sadece bir eylem aracı ve bu alanda engellerden kaçınmanın tek dürtüsü olduğu söylendiğinde, böyle bir görüşün işi sonunda düşünceyle olan bir filozofa değil, bir süvari subayına yakıştığını, şiddetli eylemin gürültü ve tutkusunda usun güçsüzleşen müziğine yer kalmadığını hissedebilir. Büyüklüğün gürültü patırtıyla değil, yansıtılan evrenin büyüklüğüyle araştırıldığı tarafsız bir düşünce için boş bir zaman yoktur ona göre. Bu durumda eleştirici, böyle erinçsiz, huzursuz bir dünya görüşünü kabul etmeye neden bulunup bulunmadığını sorabilir. Bu soruyu sorduğu zaman evrende ya da Bergson'un yazılarında erinçsiz dünya görüşünü kabul etmek için herhangi bir neden bulunmadığını görecektir. Konu 14. Bergson'un uzay ve zaman görüşü. Bergson felsefesi düşsel ve şairane bir dünya görüşünden daha çok bir şey gibi görüldüğünde iki temel ögeye sahiptir. Uzay ve zaman öğretisi. Uzay öğretisi zekanın kınanması için gerekliydi. Eğer Bergson zekayı kınamakta başarısızlığa uğrasa zeka onu başarıyla kınayacaktı. Çünkü ikisi arasında bir ölüm kalım savaşı vardır. Zaman öğretisi Bergson'a özgürlüğü haklı çıkarması, William James'in blok evren dediği şeyden kaçması, akan hiçbir şeyin bulunmadığı ebedi bir akış öğretisi, zihinle madde arasında kurduğu ilişkilerin bütünü için gereklidir. Böylece eleştiride bu iki öğreti üzerinde yoğunlaşmak yerinde olacak. Onlar doğruysa hiçbir filozofun kaçınamadığı küçük yanlışlar ve tutarsızlıklar büyük sorun yaratmaz. Yanlışsa entelektüel temelden çok estetik temelde değerlendirilecek düşsel bir sayıklamadan başka bir şey kalmaz geride. zaman kuramından daha yalın olması dolayısıyla uzay kuramını ele alarak işe girişeceğim. Uzay kuramı. Bergson'un uzay kuramı tam ve açık olarak Zaman ve Özgür İstem adlı yapıtında ortaya konduğuna göre felsefesinin en eski bölümlerine ilişkindir bu kuram. Bergson ilk konuda daha büyük ve daha küçüğün uzayı içerdiğini söyler. Bu görüşlerine iyi ya da kötü bir kanıt ileri sürmez. Sadece açık bir olmayana erge yöntemi uyguluyormuş gibi konuşur. Çokluk ve uzayın bulunduğu bir yerde büyüklükten söz edilemez. Zevk ve acı türünden açık durumlar tersine ona çok güçlük verir. Yine de Bergson, işe başladığı dogmadan asla kuşkulanmaz ya da onu asla yeniden incelemeye geçmez. Daha sonraki konuda aynı tezi bu kez sayı açısından savunur. Kendi kendimize sadece biçimleri ve sözcükleri değil, sayıyı tasavvur etmek istediğimizde uzanımlı bir imgeye başvurmak zorunda kalırız. Her açık sayı düşüncesi uzayda görüsel bir imge içerir. Bu iki tümce kanıtlamaya çalışacağımız gibi Bergson'un sayının ne olduğunu bilmediğini ve sayı hakkında açık bir düşünceye sahip olmadığını göstermektedir. Şu tanımda olduğu gibi. Sayı genellikle birimler derlemesi ya da daha kesin konuşursak birle çoğun sentezi gibi görülebilir. Sayıların gizemi. Bu anlatımları tartışırken başlangıçta ukalaca gibi görünen fakat gerçekte yaşamsal kimi ayrımlar üzerinde bir süre durabilmek için okuyucunun sabrını istemeliyim. Bergson'un yukarıki anlatımlarda birbirine karıştırdığı bütünüyle ayrı üç şey var. 1. Değişik tek tek sayılara uygulanabilen genel sayı kavramı. 2. Değişik tek tek sayılar. 3. Değişik sayıların uygulanır olduğu değişik derlemeler. Sayıların birimler derlemesi olduğunu söylediğinde Bergson üçüncü kavramı tanımlamıştır. 12 havari, 12 İsrail oymağı, 12 zodyak işareti tüm birimler derlemesidir. Yine de onlardan hiçbiri sayı değildir. Genel sayı kavramına daha az uygundur. 12 sayısı açıkça bütün bu derlemelerin ortak olduğu, ortak olarak sahip bulunduğu, fakat başka derlemelerle söz gelimi bir futbol takımı ile ortak olarak sahip bulunmadığı bir şeydir. Bu bakımdan 12 sayısı ne 11 ya da 12 terimin ne de başka bir sayının derlemesidir ve ne de bütün derlemelerin ortaklaşa sahip olduğu bir şeydir. Genel olarak sayı 12 ya da 11 ya da başka bir sayının özelliğidir. 12 ya da 11 terime sahip değişik derlemelerin özelliği değildir. Bu bakımdan Bergson'un öğütünü izleyerek uzanımlı bir imgeye başvurduğumuzda, diyelim ki iki zar attığımızda, iki altı elde ettiğimiz zaman gördüğümüz noktaları imgeleyelim. Yine de 12 sayısının imgesine varmış değilizdir. 12 sayısı gerçekte herhangi bir imgeden daha soyuttur. 12 hakkında herhangi bir anlayışa vardığımız söylenmeden önce, ayrı 12 birimli derlemelerin ne gibi ortak özelliklere sahip olduğunu bilmeliyiz. Bu soyut olduğu için tasavvur edilemeyecek bir şeydir. Dipnot. Sayının kendisinin simgelediği nesneden ayrı olduğu, sayıyla dile getirilen derlemelerin sayı olmadığı sonucunu veren bu anlatım, Bergson'la Russell'ı uzlaştırıyor. Çevirinin notu. Bergson özel bir derlemeyi, onun terimlerinin sayısıyla ve bunu yine genel sayı kavramıyla karıştırarak kuramını makul göstermeyi başarmıştır. Sadece budur onun yaptığı. Dipnot. Yukarıki dipnotunda belirttiğimiz nedenle bu eleştirisi yerinde değil Russell'ın. Çevirenin notu. Karmaşıklık bir genci, gençlikle ve gençliği genel bir kavram olan insan yaşamının süresiyle karıştırmanın aynıydı. Bir gencin iki ayağı olduğu için gençliğin ve genel kavram olan insan yaşamı süresinin de iki ayağı olduğunu ileri sürmek gibidir bu. Dipnot. Sayı simgeleriyle onların soyut imgesi arasındaki ayrımı Bergson gözetmiyor değil. Yaratıcı imgelem kapsamında bir ayrım bu. Çevirenin notu. Bu karışıklık önemlidir. Kavrandığı takdirde sayının ya da tek tek özel sayıların uzay içinde canlandırabileceği savunulmaz görünür. Böyle bir durum sadece Bergson'un sayı kuramını değil, bütün soyut düşüncelerin ve mantığın uzaydan türediği konusundaki daha genel kuramını da çürütür. Sayılar sorunundan ayrı olarak Bergson'un "her ayrı birimler çokluğu uzayı içerir" diyen savını kabul edecek miyiz? Bu görüşle çelişir görünen durumlardan bazısı onun tarafından göz önüne alınmıştır. Söz gelimi birbirini izleyen sesler. Caddeden geçen birinin sesini duyduğumuzda onun ardışık durumlarını göz önünde canlandırabiliriz. Çan vuruşlarını duyduğumuzda onu ileri geri görür sallanırken gibi olur, o salınmadaki ardışık sesleri ideal bir uzayda yineleriz. Kurucu bir kişinin otobiyografik gözlemleridir bunlar ve görme duygusunun üstün geldiği konusundaki görüşümüzü açıklar. Bir saatin vuruşlarını düşsel bir uzayda sıralamak için mantıksal bir zorunluluk yoktur. Çok kişi sanırım onları herhangi bir uzaysal yardıma başvurmaksızın sayar. Bergson uzayın neden zorunlu olduğuna değinmez hiç. Uzayın zorunluluğunun açık olduğunu kabulle bu görüşü zamana uygulamaya çalışır o kadar. Birbiri dışında ayrı zamanlar olduğu görüldüğünde bu zamanlar ona göre uzay içinde yayılmış gibi canlandırılır. Bellek yönünden verilen biçimdeki gerçek zamanda ayrı zamanlar birbiri içine geçer ve ayrı olmadığından sayılamaz. Bütün ayrılığın uzayı içerdiği görüşünün uzaya yerleştiği varsayılır ve bu görüş açık bir ayrılığın bulunduğu her yerde uzayın da bulunduğunu tümden gelimsel yolla kanıtlamakta kullanılır. Böyle bir şeyden kuşkulanmak için küçük de olsa başka neden bulunabilir. Örneğin soyut düşünceler açıkça birbirini dışarıda bırakır. Beyazlık siyahlıktan, sağlık sayrılıktan ve delilik bilgelikten farklıdır. Dolayısıyla bütün soyut düşünceler uzayı içerir. Sonuçta soyut düşünceler için kullanılan mantık geometrinin bir dalıdır ve zekanın bütünü uzayda yan yana olan şeyleri göz önüne getirmek gibi varsayılan bir alışkanlığa dayanır. Bergsoncu düşüncenin can alıcı noktası, çevirenin notu. Bergson'un zekayı bütün kınamasının dayanağı görebildiğim denli zorunlu düşünce olarak anlaşılan kişisel bir zihin durumudur. Tüm yanlıştır bu. Doğru boyunca yayılmış ardışık durumları düşleme ile ilgili özel zihinsel durumu erekliyorum. Dipnot. Zorunlu düşünce ürünü bir zorunluluk zeka, çevirenin notu. Sayı örnekleri şunu gösterir. Bergson haklı olsaydı, böylesine uzayla dolu olan, dolu olduğu varsayılan soyut düşünceleri asla elde edemeyecektik. Soyut düşünceleri, onları temsil eden tek tek düşüncelere karşıt olarak anlayabilmemiz, Bergson'un zekayı uzayla dolu sayması açısından yanıldığını kanıtlamaya yeterli görünür. Bergson'unki gibi zeka karşıtı felsefenin kötü sonuçlarından biri, onun zekanın yanlışlıkları ve karmaşıklıkları üzerine gelişimini oturtmuş olmasıdır. Zeka karşıtı felsefe buradan kötü düşünceyi iyiye yeğlemeye, anlık güçlüğün çözülemez olduğunu ileri sürmeye, her aptalca hataya, zekanın iflasını ve sezginin yenginliğini, galipliğini açığa koyan bir şeymiş gibi bakmaya yönelmiştir. Bergson'un yapıtlarında matematik ve bilime pek çok başvuru göze çarpar. Dikkatsiz bir okuyucu için bu başvurular onun felsefesini büyük ölçüde destekler gibi görünür. Bilime gelince özellikle biyoloji ve fizyoloji konusunda onun yorumlarını eleştirme yeteneğine sahip değilim. Fakat matematik konusunda Bergson geleneksel yanlışları matematikçiler arasında son 80 yıldır geçerli olan daha modern görüşlere yeğ tutmuş, bu konuda filozofların çoğunun vermiş olduğu örneği izlemiştir. 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında sonsuz küçükler hesabı bir yöntem olarak iyi gelişmişse de temelleri açısından pek çok yanlışla ve çok karışık düşünceyle desteklenmiştir. Hegel ve ardıları bu yanlışlık ve karışıklıklara el atmış, matematiğin çelişmeli olduğunu kanıtlama çabalarında onlardan destek almıştı. Hegelcilerin bu konulardaki düşünceleri filozofların düşüncelerine geçti ve matematikçiler filozofların dayandığı bütün güçlükleri ortadan kaldırana değin yaşadı. Filozofların belli başlı amacı hiçbir şeyin sabırla ve ayrıntılı düşünceyle öğrenilemeyeceğini göstermek ve eğer Hegelciysek us, Berk Sonjuysak sezgi başlığı altında bilişsiz ön yargılara tapınmamız gerektiğini düşünmek oldukça bu yanlışlardan kurtulmak için matematikçilerin neler yaptığını öğrenmeye özen göstereceklerdir. Dinamik dünya görüşü. Gözden geçirdiğimiz sayı kavramından ayrı olarak Bergson'un matematiğe değindiği belli başlı sorun, dünyanın sinematografik canlandırılması adını verdiği şeyi hayırlamasıdır. Matematik değişimi kavrar, hatta sürekli değişimi. Bir sıra durumundan biçimlenen değişmedir bu. Bergson tersine hiçbir durum dizisinin sürekli olanı temsil edemeyeceğini ve değişmede bir şeyin asla herhangi bir durumda olmadığını ileri sürer. Değişmenin değişen durumlar dizisinden biçimlendiği görüşüne sinematografik adını verir. Bu görüş ona göre zeka için doğal fakat kökten kısırdır. Gerçek değişme sadece gerçek süreyle açıklanabilir. Geçmişin ve şimdinin bir yorumunu içerir, statik durumların matematik ardışıklıklarını değil. Statik dünya görüşü yerine dinamik dünya görüşü adı verilen şey budur. Sorun önemlidir. Güçlüğüne karşın görüp geçemeyiz onu. Ok kanıtı. Bergson'un durumu Zenon'un ok kanıtıyla açıklanır. Zenon, atılan bir ok her an sadece bulunduğu yerde olduğundan uçuşu sırasında daima durmaktadır, demişti. İlk bakışta güçlü görünmeyebilir bu kanıt. Doğallıkla okun bir an bir yerde, başka bir an başka bir yerde olduğu söylenecektir. Devini'yi biçimleyen de zaten budur. Devininin sürekliliğinden onun aynı zamanda kesikli olduğunu da kabul ediyorsak, filozofların uzun süre kullandıkları bir gereç olan güçlükler doğduğu doğrudur. Matematikçilerle birlikte devininin aynı zamanda kesikli olduğu kanısından vazgeçersek, filozofun düştüğü güçlüğe düşmeyiz. İçinde sonsuz sayıda fotoğraf bulunan ve herhangi iki resmin arasına sonsuz sayıda resmin girdiği bir sinematograf, sürekli deviniyi eksiksiz olarak açıklayacaktır. O halde Zenon kanıtının gücü nereden ileri geliyor? Amacı değişme diye bir şey bulunmadığını kanıtlamak olan Zenon, Elena okulundandı. Ancak çevrenin kazandırdığı doğal görüş, değişen şeyler bulunduğudur. Söz gelimi, şimdi burada, başka zaman orada olan bir ok vardır. Bu görüşten iki paradoks çıkar. Eleyalılar, şeyler olduğunu fakat değişme olmadığını, Herakleitos ve Bergson ise değişmeler olduğunu fakat şeyler olmadığını söylüyordu. Her bir grup, karşı tarafı hayırlayarak, reddederek sürdürdü kanıtını. Statik görüşü savunan grubun, hiçbir ok yoktur deyişi ölçüsünde, dinamik görüşü savunanların devini yoktur deyişi de gülünçtür. Hem okun hem devininin var olduğunu söyleyen Sanctus Sebastianus gibi talihsiz kişinin her ikisini de yatsıdığını ileri sürer kavgacılar. Dipnot. Onların her ikisinin olup olmadığı konusunda kapışmışlardır bu kez de. Russell mecazi bir anlatımla böyle kişilere ok isabet ettiğini söylüyor. Zenon kanıtının gücü nerede? Şimdi ona gelelim. Zenon, örtülü olarak Bergsoncu değişme kuramının özünü kabul eder. Yani, bir şey sürekli değişme içindeyse ve onda sadece bir durum değişmesi söz konusuysa içsel bir değişme var olmalı. O şey, her an içkin olarak değişmemesi gereken bir konumda bulunmamalıdır. Devinisiz olması durumunda ok, her konumda aynı yeri kaplar, konumunu değiştirmez. Böyle bir devininin konumunun, devini için esas olduğu görüşüne bağlanır hiçbir devini olamayacağı ve okun daima sükunette bulunduğu çıkarsanır. Zenon'un kanıtı böylece değişmenin matematik yanına dokunmamasına karşın ilk bakışta Bergson'unkine benzemez olmayan değişme görüşünü hayırlama reddetme biçimindedir. Bergson, Zenon'un kanıtını nasıl karşılamıştır? Bergson ve Zenon'un kanıtı. Okun daima her yerde olduğunu söyleyerek, Zenon'un kanıtını dile getirdikten sonra şu yanıtı verir. Evet, eğer biz okun daima üzerinde bulunduğu yolun bir noktasında olabileceğini varsayıyorsak, evet. Devinen ok, daima devinisiz olan bir konumla çakışıyorsa yine evet. Fakat ok, yolunun herhangi bir noktasında değildir ki. Zenon'a verilen bu karşılık ya da Aşile ve Kaplumbağa'ya verilen benzer yanıtlar onun üç yapıtında da karşımıza çıkar. Bergson'un düpedüz paradoksal görüşü, bu görüşün olanaklı olup olmadığının süre kavramının tartışılmasını gerektiren bir sorun. Bergson'un görüşü lehine tek kanıtı, matematik değişme görüşünün devininin devinisizliklerden biçimlenmesi gibi saçma bir önerme içerdiği konusundaki anlatımdır. Fakat matematik değişme görüşünün görünüşteki saçmalığı Bergson'un onu dile getiriş tarzındadır ve devininin ilişkiler içerdiğini anlar anlamaz ortadan kalkar. Söz gelimi bir dostluk, arkadaş olan kişilerden oluşur, arkadaşlıklardan değil. Dipnot. İmgelenen, tasavvur edilen şeylerin varlığından devinerek dostluğun dostluklardan kurulu olduğu kanısına varılırsa Bergson'un tutumu tutarlılığa dönüşür. Çevirenin notu. Bir soy tablosu insanlar aracılığıyla biçimlenir soy tablolarından değil. Böyle bir devini devinen bir şeyle ortaya çıkar, devinilerle değil. Bir şeyin ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı yerlerde olabileceği, bu yerlerin kimi kez birbirine yakın olmasına karşın yine de farklı olabileceği olgusunu dile getirir. Bergson'un matematik devini görüşüne karşı kanıtının en son çözümlemede söz oyunundan ibaret olduğu anlaşılır böylece. Bu vargıyla biz onun süre kavramını eleştirmeye geçebiliriz. Süre kuramı. Bergson'un süre kuramı onun bellek kuramıyla bağlantılıdır. Bellek kuramına göre anımsanan şeyler bellekte yaşar ve böylece şimdideki şeylerle girişim halindedir. Geçmiş ve şimdi karşılıklı dışsal değildir, bilincin birliği içinde karışmıştır. Bergson'a göre eylem varlığı biçimleyen şeydir. Fakat matematiksel zaman salt edilgen bir kaptır. Hiçbir şey yapmayan, böylece bir hiç olan kap. Geçmiş artık devinmeyendir, şimdi ise devinen. Fakat bu anlatımda Bergson, bütün süre düşüncesinde olduğu gibi bilinç dışı olarak sıradan matematik zamanı amaçlamaktadır. Matematik zaman olmadan Bergson'un dedikleri bir anlam taşımaz. Geçmiş esasında artık devinmeyendir dendiği zaman ne amaçlanmıştır, geçmiş, eylemi geçip gitmiş olandır demekten başka. Artık sözcüğü geçmişi anlatır. Geçmişin şimdi dışında bir şeymiş gibi görünen sıradan kavramına sahip olmayan bir kişi için bu sözcüklerin bir anlamı olmayacaktır. Böylece tanım döneldir, circle'dır. Bergson'un dediği gibi gerçekte, geçmiş eylem geçmişte olan şeydir demek olur sonuçta. Tanım olarak mutlu bir çaba değil yani. Aynı şey şimdiye de uygulanır. Şimdinin eylemekte olan şey olduğu söylenir. Fakat olan sözcüğü tanımlanması gereken şimdi düşüncesinin ta kendisidir. Şimdi devinmekte olan ya da devineceğe karşıt olarak devinendir. Yani şimdi eylemi geçmişte ya da gelecekte değil, şimdide olandır. Bu tanımda döneldir, circle'dır.